Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Monster'ın Tulpar T5 isimli 3K ekranı ve 880 mobile ekran kartıyla dikkatleri çeken dizüstü bilgisayarı inceleyeceğiz. Aslında bu dizüstü bilgisayarın dikkat çeken birçok özelliği var. Masamızdaki makina yaklaşık olarak 10 bin lira değere sahip. Neden 10 bin lira? Bir teknik özellik tablosu hemen gösterelim burada. Ekran zaten çok iyi, bunu değineceğiz. 3K ekran diyoruz ama ekranın renk gösterim kalitesi falan da çok güzel. Gerçekten beğenimizi kazandı. Hep beraber göreceğiz bunu. 4900 mobile quad-core işlemcimiz var. Kaldı ki bu işlemci zaten tek başına oldukça büyük bir yekün tutuyor. Ama donanım merakları 32 GB belleği görmüşlerdir, hemen seçmişlerdir. Bir diğer önemli konu da bunun üstünde 3 tane SSD var. Her biri pahalı SSD'ler ve RAID modunda çalışıyorlar.
Ya bence de hani bu dizüstü bilgisayarın konfigürasyon anlamındaki en büyük yanı, en büyük özelliği bu. 3 tane mSATA SSD var SATA 3 arayı birimini kullanan ve her biri 480 GB kapasiteli ve Mashkin tarafından üretilen SSD'ler bunlar. Çok yani yaşı daha küçük olanlar belki Mashkin'i bilmezler ama o 2000'lerin ortalarına kadarki jenerasyonu yakalayanlar Mashkin'i bilir. Özellikle overclocklu bellekler konusunda sınıfındaki en iyi ürünleri imza atan firmalardan bir tanesiydi. 3 tane mSATA SSD'yi bir araya getirip RAID yaptığınız zaman ortaya zaten inanılmaz veri aktarımları çıkıyor. Onlardan bahsederiz zaten.
Ya zaten testlerde göstereceğiz ama 1 TB'ın üstünde saniyede aktarabiliyorsunuz bu makinenin üstünde. Ha oğlum dediniz ki SATA'lar bozulursa ne olacak? 1 TB'lık da bir mekanik diskimiz var. Çift slottan yararlanıyorsunuz böylece. Hem mSATA'daki SSD'ler çalışıyor hem de mekanik diskiniz çalışıyor. Yedekli gidebiliyorsunuz. Bu da önemli ayrıntılardan
tabii
bir tanesi.
Tabii oradan 3 tane SSD Windows aldığında tek bir disk gibi görünecek RAID çalıştığı için. Bunu da söyleyelim belki. Bazı kullanıcılar onu şaşırıyorlar. Böyle bilgisayar alıp içerisinde iki tane SSD var ama tek disk gibi görünüyor. Bir de Intel'in Rapid Storage teknolojisi var. Onda da bazen çift SSD'yi tek disk gibi kullanabiliyorsunuz. Ama 3 tane SSD, bir tane mekanik disk. Yani toplamda 4 tane depolama sürücüsü var ki gerçekten depolama konusunda çok iddialı bir alet.
Şimdi Monster bilgisayarı biliyorsunuz. Monster bilgisayar ne yapıyor? Barebone sistemden alıyor. Yani aslında bu kasalar, anakartlar içlerine montajlanmış. Ekran takılı bir şekilde boşta bekliyorlar. Siz bir firma olarak bunları satın alıyorsunuz, işlerini özelleştiriyorsunuz. Üstlerinde markanızı basabileceğiniz yerler var. Buraya markanızı basıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz.
Ve tabii teknik servis desteğinde istersen kendisi veriyor.
Evet.
Onu söyleyeyim.
Zaten Monster bilgisayarı ülkemizde farklı yapan şey yıllardır bu tip makineler satmaları ve yıllardır da teknik servis olarak butik servis vermeleri. Kimi zaman sorun yaşayanlar olmuş. Forumlarımızda bunları da belirtiyorlar ama firmadan aldığımız bilgilere göre şu anda sorun yaşayan yokmuş. Önemli detaylardan bir tanesi.
Ya bu önemli çünkü hani 1000 liralık bir dizüstü bilgisayar almıyorsunuz günün sonunda. Bizim kullandığımız şu an test ettiğimiz bilgisayar belki 10 bin lira gibi bir maliyete sahip ama 3000 liraya 4000 liraya da oyun bilgisayarı alabilmek mümkün. Ortalama bir dizüstü bilgisayarın fiyatıyla kıyasladığımız zaman neredeyse 10 kat fiyat farkı var. Dolayısıyla teknik servis söz konusu olduğu zaman kullanıcılar ya da insanlar hepimiz sen ben gidip bilgisayarı koyup aynı gün içerisinde sorunumuzun çözülmesini istiyoruz.
Evet, istek bu yönde.
Bu tabii hani biraz da şey ölçek ekonomisiyle ilgili. Çok satarsanız teknik servise daha fazla bekliyorsunuz. Az satarsanız biraz daha hızlı işiniz çözülüyor ki Monster tarafı da bir oyun bilgisayarı üreticisi olarak biz biliyoruz. Daha butik iş yapan bir firma olduğu için orada işlerin daha hızlı ilerlemesi gerekiyor. Forumlarda dediğin gibi bazı sıkıntılar yaşayan kullanıcılarımız, takipçilerimiz olduğunu görüyoruz ama firma tarafı bunu çözdüğünü söylüyor. Zaten bu videonun altındaki herkes yorumunu yapacak.
Evet, sizden yorumlarınızı bekliyoruz açıkçası. Son dönemde gidip servisini kullanan var mı? Zaten forumlarımız bizim bunun için varlar. Şimdi bu Barebone kasa alınmış, üstüne Monster logosu basılmış. Tamam, güzel. Bundan öncesinde hatırlarsanız biz çok fazla eleştiriyorduk. Monster makine üretiyordu. Ama kodu şöyle oluyordu. K2BCD K9 3500, altına 7 inç 10 inç yazılar yazıyorlardı. Biz çok eleştirdik bunu. En sonunda eleştirilere kulak verdiler. Marka model isimlerini olabildiğince sadeleştirdiler ve Türklerin eski efsanelerinde yer alan yani bizim kültürümüzden gelen efsanevi canlılardan model isimleri ürettiler. Önümüzdeki cihazda Tulpar serisinden T5 modeli. Bu önemli bir ayrıntı. Yani tamam Monster ismi yabancı. Belki derler ki hani madem Türk ismine bu kadar özeniyorlar neden isimleri Monster? Evet, Monster bir yabancı. Böyle bir isim seçilmiş zamanında. Halbuki firma ihracat yapmayı da planlamıyor. Belki ülkemizde Türkçe bir isim kullanılabilirdi. Buna bir şey diyemem ama en azından model isimlerimiz artık Türkçe oldu. Bunun altını çizerim tekrar.
Tabii marka isminden yabancı terim kullanımının şöyle bir durum var aslında. Biraz yurt dışı ile iş yapıyorsanız ki Monster'a zaten cihazların tedariği konusunda yurt dışı ile çalışıyor. Orada kendinizi tanıtmak, firmalara kendinizi ifade etmek biraz daha kolay. Monster dediğiniz zaman canavar gelmiş adam diye insana bakıldığı zaman ama daha ülkelerin kültürlerine özgü bazı figürleri kullanmak zor olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii bu benim öngörüm. Hani belki arka planında başka bir şey vardır ama model isimlendirmesinde bence doğru olanı yapmışlar. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşte Almanlar i3, i5, i7, 3 serisi, 5 serisi, 7 serisi araba diyor. Intel bile biliyorsun hani son dönemde artık o isimlendirmeye dönmüş durumda. Doğrusu da buydu. Artık çok daha sade ve yalın anlaşılabilir bir isimlendirme var.
Evet, şimdi firmanın kullandığı barebone sistemlere baktığımızda Clevo'dan MSI'ye kadar çok değişik üreticilerin direkt barebone sistemlerini kullandıklarını görüyoruz. Son dönemde bu üreticilerin kalitesi gerçekten çok fazla arttı. Zaten elimizdeki modele baktığımızda hani kasanın dışı olsun, şu an hani ekranın arkasından açtığımızda klavyenin altına kadar işçilik kalitesinin olabildiğince yükseltildiğini görüyoruz. Artık o şey hissiyatı yok. Ya işte elimi aldım, burkuluyor.
Bir
de şey yok yani, böyle bu sistemleri aldıktan sonra tutuyordunuz, kasa göçüyordu falan filan. O tip bir hissiyat yok. Benim bir tek o hissiyat yaşadığım bir yer var. Onun da altını çizeyim. Klavyenin bu ortası göçüyor altına. Ya ben yazı yazarken bunu fark ettim. İlk başta dedim ya, yansıma var altında, acaba o yüzden mi? Ama yok, tuşa böyle tıkladığımda klavye bir bismillah bir gidip geliyor. Bu belki bu fiyat seviyesindeki bir makinede olmaması gereken bir şey diye düşünüyorum.
Bence de olmaması gereken bir şey ama günün sonunda her şeyi kendiniz üretmiyorsanız her noktasında müdahale olamıyorsunuz. Yani barebone kasa kullanımında böyle bir dezavantajı var ama hani eski tasarımlarla kıyaslandığı zaman biz ne istiyorduk oyun bilgisayarı söz konusu olduğu zaman? Daha böyle kozmetik olsun, daha göze hoş gelen, keskin hatları olan, biraz agresif görünen bilgisayarlar. O noktada hep işte vakti zamanında bilindik dünya çapındaki bazı markaların kasa tasarımları bizim dikkatimizi çekiyordu.
Özellikle Alienware.
Zaten onlar hani o noktada çok ayrışan bir tasarım anlayışını sürdürmüşlerdi. Şimdi ama bakıldığı zaman yine daha keskin çizgiler var. Hoparlörler mesela cihazın daha böyle eğlence odaklı olduğunu daha net gösteriyor.
Evet. İşte
power butonu bile, güç butonuna bile bakıldığı zaman özel bir arma şeklinde tasarım olduğunu görmekteyiz.
Mesela yine durum ledleri falan olabildiğince net bir yere yerleştirmişler.
Tabii diğer tane modele göre yine klavyelerin arka aydınlatmasından tut da pek çok farklı noktaya artık pek çok oyun dizüstü bilgisayarında görmekteyiz. Zaten olması gereken de bu. Bu bir artı değil. Bu aslında işin doğasından gelmesi gereken bir unsur. Bu bilgisayarda o keskin çizgileri belli açılardan bizlere yansıtmayı başarıyor.
Bu arada Erdi, güzel bir şey değindin. Klavye dedin. Oradan devam etmek istiyorum. Şimdi klavye dağıttığın aydınlatma dedik. Klavye dağıttığın aydınlatma var. Ama hani bu fiyat seviyesindeki bir cihazın alttan aydınlatması gibi değil. Nasıl derseniz, ışıklar söndüğünde kendi kendine yanmıyor mesela. Böyle bir sensöre sahip değiliz. Veya tonajını böyle çok fazla ayarlayamıyorsunuz. Sağ renkli vereyim, sola işte kırmızı, bir tarafta alev sarısı olsun falan filan. Bir tuşumuz var, mütevazi. Basıyorsunuz yanıyor, basıyorsunuz kapanıyor. Öyle bir şey yapmış.
Hiç görüyor mu? Görüyor.
Evet, hiç yoktan iyidir. Mavi ışıkta bir hava katmış. Şimdi tasarımsal öğeleri yavaş yavaş değinmeye başladık. Ekrana geleceğim. Ekran, ya belki de bu makinede her şey güzel. Tamam, donanımsal özellikleri ama ben en çok ekranı öveceğim diye düşünüyorum ama. Ekranın arkasından başladık. Dedik ki plastik, can sıkmıyor. Oldukça güzel bir kasaya sahip. Benim burada gözüme ilk batan şey Monster logosu oldu. Ya açıkçası sakızdan çıkmış böyle hani etiket vardır ya, yapıştırmışsın gibi duruyor.
Çıkartma gibi.
Ya keşke biraz daha özenseler. Sonuçta ya tamam 10 bin lira veriyorsunuz. Makine düzgün çalışsın isteyebilirsiniz. Butik servisi önemli ama yani ne bileyim ben açıkçası orada ya düzgün şeylerini yazmasını isterim.
Ön kısmındaki
yani
logoyu birebir arkadaşlar daha büyük bir şekilde.
Evet, değil mi? Daha iyi olur.
Çok daha güzel olurmuş.
Ekran kısmına geldiğimizde Erdem'in dediği sert çizgilerle karşılaşıyoruz. Bu daha çok bana şeyi anımsatıyor artık. Oyun bilgisayarların yani oyunların içinde mesela Crysis'te falan bir bilgisayar bulursun. Dayanıklı bilgisayardır. Bu Totebook serisi Panasonic'in, orada hep böyle keskin hatlar vardır. Artık sanki bunlar çok dayanıklı makinelermiş gibi izlenim yaratıyor bu sert köşeler. Teknolojik cihazlar olduğunu gösteriyorlar. İç tarafta 3K bir ekranımız var. Ekran çok parlak, çok net renkler verebiliyor. Şu an ne kadarını görebiliyorsunuz kameramızdan dolayı bilmiyorum ama özellikle bu ekranda hani Full HD'nin ötesinde 2K, 4K videolar izlemeye başladığınızda ya arkadaş diyorsun, hani gerçekten dizüstü bilgisayar ekranı böyle olmalı.
Yani daha fazla piksel olmasının tabii ki avantajı orada. Film izlemek gerçekten çok iyi. Yani çoklu ortam deneyimini ciddi anlamda arttıran bir unsur yüksek çözünürlüklü ekranın olması. Bugün dizüstü bilgisayarlara bakıldığında hala Full HD'nin ötesinde yüksek çözünürlükte çok yaygın olmadığını görüyoruz.
1666x768 standart zaten.
Yani hani içerisinde ekran kartının iyi tutulup ekran çözünürlüğünün 1366x768'de sabit kaldı, çakılı kaldı. Pek çok dizüstü bilgisayar modeli de var ama bu bilgisayarda 3K ekran var. Ne avantajı var? Film izlemek çok keyifli gerçekten de. Özellikle uyumlu bir video formatına, video dosyasına sahipseniz,
evet,
hani 2K çözünürlükte ya da 4K çözünürlükte gerçekten de hani belki Full HD'de göremeyeceğiniz bazı detayları yakalamak çok daha kolay olabiliyor ki bu da zaten bizim izleme keyfimizi arttırıyor ama
mesela Gravity'nin trailerı nasıl? O küçük partiküller uzayda uçanlar
falan. Çok güzel görünüyor gerçekten de. O filmin nasıl o kadar ödül aldığı ayrı bir tartışma konusu ama ben sıkılmıştım o kadar durağan giden bir filmden. Cihaza geri dönecek olursak eğer tabii 3K'nın bu bilgisayarla aslında ironik olarak ters düşen bir durumu var, o da bu bir oyun bilgisayarı. Şimdi çözünürlük arttığı zaman ne oluyor? Evet, film izlerken büyük keyif alıyoruz ama oyun performansı düşmeye başlıyor. Çünkü her bir piksel için aslında ekran kartımız biraz daha fazla iş yapmak durumunda kaldığı için hem daha fazla zorlanıyor. Daha fazla zorlanmasından dolayı cihaz daha fazla ısınıyor ve aynı zamanda pil daha çabuk tükeniyor. Bunu böyle dedi, olumsuz tarafları
evet,
var.
Evet, şimdi bilgisayar sahibi olmanın da bir avantajı var. Tabii oyunların çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Full HD açtığınızda Full HD çalışıyor. Full HD filmlerde de ekranı denedik. Şimdi küçük ekranda yüksek çözünürlük olduğu için piksel yoğunluğu çok fazla. Bu yüzden düşük çözünürlükte video izlediğinizde çok fazla canınızı sıkmıyor ya da oyun oynadığınızda. Yani ekranın bulanık halinden çok fazla etkilenmiyorsunuz. Bu da yine artılarından bir tanesi diye düşünüyorum. Ama bu ekranda Premiere, Photoshop çalışmak istediğinizde yani inanılmaz bir çalışma alanına sahip oluyorsunuz. Açıkçası ya Monster yetkileri olur da bir editöre böyle bir hediye vermek isterlerse biz hazırız yani kullanırız. Yurt dışına falan giderken çok işimizi görür mü? Bakma sen. Yani sadece taşıması biraz zor. Ağır bir makine.
Şöyle söyleyeyim. Son seninle beraber Amerika'da gittiğimizde tüketici elektronik fuarında 1366-768 ekran çözünürlüğünde çalışmak zorunda kalmıştık. Hani çalışıyor musunuz? Çalışıyorsunuz ama özellikle Premiere gibi artık ekranın tamamını daha verimli kullanabileceğiniz uygulamaları açmak istediğiniz zaman daha fazla çözünürlüğün eksikliğini hissedebiliyorsunuz ki zaten burada ekran çözünürlüğünün yüksek olması hani işin eğlence kısmı yani çoklu ortam kısmı dışında profesyonel kullanıcılara büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü Premiere'de inanılmaz geniş bir alanınız var. İşte 3D Studio Max gibi ya da AutoCAD evet. uygulama kurduğunuzdan yine kez daha yüksek çözünürlüğünün
daha detay görüyorsun, daha fazla detay görüyorsun.
Bir şey okumak istediğiniz zaman da tarayıcıda daha fazla alan görüyorsun. Okuma tarafında da ciddi bir avantajı var. Hani profesyonel olup ben tüm işlerimi bilgisayarda yapayım. Aynı zamanda eve geldiğimde yüksek donanım sayesinde oyun oynamak isteyeyim diyenler açısından gerçekten de hani olunabilecek en iyi konfigürasyon 3 aşağı 5 yukarı toplanmış durumda.
Şimdi klavyeden aşağı doğru yürüyoruz. Burada bir touchpad görüyoruz. Ya bu touchpad'i geliştiremedi bir türlü. Hani bu Barebone üreticileri öyle söyleyeyim sana. Bu touchpad nedir abi, çok küçük kalmış. Yani biraz daha böyle cam yüzeyli mesela. Artık moda bu cam yüzeyli bir touchpad olabilirdi. Bu touchpad biraz benim elimi tutuyor.
Ya herhalde orada bence şey diye düşünüyorlar. Bu bir oyuncu bilgisayarı olduğu için muhtemelen bunu alacak adam kendi klavye faresini bağlarsa touchpad'i kullanmaz diye düşünüyorlar ama o zaman da masaüstü bilgisayardan ne farkı kalıyor? Yani bunu sonucunda buradaki bizim hep öngördüğümüz senaryo nedir? Eve geldiğiniz zaman oyun oyunu ama çantana koy, işine de götür tarzında evet. bir senaryodan bahsediyoruz. Hani touchpad'i bence de şu bilgisayarın 3 tane kritik eksiği nedir diye tartışacak olsak ben bir tanesi olarak touchpad'i gösteririm. Çünkü kullanması gerçekten de zor. Yani fare taktığınız zaman sıkıntı kalmıyor. Ama faresiz kullanmak isterseniz touchpad biraz zorluyor yani.
Şimdi ses giriş çıkış portlarına baktığımızda kasada kullanıcıya göre sağ tarafta kalıyorlar. Tabii benim önümde sol tarafımda yer alıyor. Hemen yanında bir USB portu yerleştirilmiş DVD sürücümüzü de burada görüyoruz. Genel olarak baktığımızda ses çıkışı birçok kullanıcı tarafından ön tarafta yer aldığında daha çok seviliyor. Ama son dönemde çıkan makinelerde pek yer olmadığını görüyoruz. Özellikle bu kadar çok ses giriş çıkışına sahip bir makine olduğu için bu pek de yer kalmadığı için yan tarafa konumlandırılmak zorunda kalınmış. Ben kasanın hani ön tarafına ve diğer tarafında sol tarafına geçmeden önce arka tarafına da değinmek istiyorum. Çünkü arka tarafı benim çok hoşuma gitti. Bu büyük bir makine. Yani sonuç olarak tamam kompakt bir oyun makinesi olabilir ama çantanızda falan çok taşıyıp diz üstünde kullanacağınız bir makine değil sonuç olarak. Masaüstü makine.
Çantada taşınır da hani dizüstü bilgisayar diz üstünde çok zor.
Diz üstünde zor. Bu yüzden de masanıza koyduğunuzda güç adaptörü girişinin arkada olması, Ethernet girişinin arkada olması avantaj sağlıyor. Monster'da da ne güzeldir ki böyle güç girişimiz arkada, Ethernet girişimiz arkada. Çoklu monitör çıkışlarımız var. Display portlar da arkaya yerleştirilmiş durumda. Böylece gözünüzde çok kalabalık olmuyor. Yani masa üstüne bir setup kurduğunuzda işlerinize götürdünüz diyelim bunu. Hemen oradan gücünüzü falan bağlıyorsunuz. Kalabalık gözünüzün önünde değil, arkadan masanın arkasına gitmiş oluyor. Kullanıyorsunuz. Bu benim beğenimi kazandı. Önemli bir ayrıntı. Yani diğer türlü güç kablosu buradan böyle yok kıvrılıyor, yok saklıyorsun, bir şeyler yapıyorsun.
Kablo yöntemi açısından ona gerek yok.
Şimdi cihazı kapattığımızda sandviç şekline getirip diğer tarafını çevirdiğimizde ise erdi. Kart okuyucu bu tarafa yerleştirilmiş. Genelde ön tarafta görmeye alışız biz buna.
Evet, sol tarafa koymuşlar. Kart okuyucu yine önemli bir unsur çünkü az önce Premiere'den bahsettin. Pek çok videografer dediğimiz video uzmanı zaten makineden kartı çıkartıp direkt işlemeye başlayabilir. Bu zaten hani üzerinde olacak detay değil. Tüm dizüstü bilgisayarların, ultrabookların bir kısmını hariç bırakmak halinde olan bir detay ama sol tarafın 3 tane USB 3.0 portu var. Hani genişletilebilirlik
anlamında da oldukça önemli.
Ona bağlamda da pek çok çevre bileşeni hızlı bir şekilde takabiliyoruz.
Altını çevirdik. Şimdi altını çevirdik. Buraya baktığımızda burada da ekstra bir hoparlör daha görüyoruz. Şundan bahsedelim. Hatta bir dinleti de yapabiliriz burada birazdan.
Bence de öyle yapalım.
Ses sistemi çok iyi. Yani ses sistemi gerçek anlamda çok iyi. Ekstra bir ses sistemi bağlama ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum ben. Üstündeki hoparlörler hem müzik için hem film için oldukça yeterli deneyimi sunuyorlar sizlere. Kısıp dinliyorsunuz zaten. Sonuna kadar açtığınızda etrafınızdakileri rahatsız edersiniz. Şimdi burada bir susalım, bir müzik çalsın.
Çalsın.
Böyle çok yumuşak sesle konuşalım. Hani müzik çalarken de bilmiyorum ne kadar dinliyorsunuz ama benim hoşuma gitti. İyi.
Tabii bu da birebir deneyim yansıtacak aslında.
Evet, yani bunu denemeniz lazım ama şöyle bir güzellik var. Şunu da söyleyelim size. Ben bunu deneyelim demek istiyorum arkadaşlar. Nerede denerim falan diyorsanız İstanbul'da oturanlar için tabii. gidip mağazaya direkt deneyimleyebiliyorsunuz. Çünkü bütün makineler orada, bir deneyimleme merkezi var firmanın. Açıklar, deneme şansı bulabiliyorsunuz. Burada birçok dizüstü üreticisinin yapamadığı bir şey.
Tabii, çünkü bazı şeyleri tecrübe etmek gerekiyor.
Orada oyun da oynayabiliyorsunuz bu arada makinelerde, hani onu söyleyeyim.
Bu aletle ilgili olarak söyleyebileceğim şey, şimdi ses seviyesi yüksek ama orada bir ikilem var aslında. Ses seviyesinin yüksek olmasını sesi iyi olarak düşünen de bir kullanıcı grubu var açıkçası. Hani Çinliler bunu özellikle çok yapıyorlar. Cihazların içerisinde yüksek ses çıkış gücüne sahip hoparlörü koyuyor ama bas, tiz, orta seviye hak getirir yani bakıldığında, ama Monster'ın bilgisayarında ara sesleri de algılayabiliyorsunuz. Bu özellikle oyunlar ve filmler için bence önemli bir unsur. Ses konusunda gerçekten de başarılı bir dizüstü bilgisayar.
Evet, pil elimizi aldığımızda ise bu bir MacBook Air değil. Bunu çok net pilin üstünde yazan rakamlardan anlayabiliyorsunuz. Pil bizi 12 saat götürmek üzere dizayn edilmemiş arkadaşlar. Hani günlük kullanımda 2 saatin ötesini görüyorsunuz ama 3 saati gördüğünüzde seviniyorsunuz, öyle söyleyeyim size. Çünkü bu cihaz pilde çalışsın diye geliştirilmemiş. Zaten pil üstündeyken de ekran kartını falan full performansla kullanamıyorsunuz. Önemli bir ayrıntı.
Yani şimdi ekran kartını falan boş verelim de 7800 mAh gibi bir pilimiz var. Evet. Bugün tabletlere bakıldığı zaman
çok da ağır yani.
9000 mAh'lerden bahsediyor. Senin dediğin doğru aslında. Yüksek voltaj yerlerine dayanıklı piller kullanıyor aslında bunlar da. Bu da maliyete olumsuz olarak yansıyan bir durum ama hani şimdi bu önce dizüstü bilgisayarlarında hep pilde çalışırken dediğimiz rakamlar 1,5 saat, 2 saat. Hiç 3,5, 4 saatlere bile çıkamadık açıkçası.
5 saat falan dediğin yok yani öyle.
Yok, hani en azından bu seviyedeki konfigürasyon. Çünkü oyun bilgisayarlarına kendi içerisinde baktığın zaman.
Evet, dev bir konfigürasyona sahip cihaz.
Değişik gösterebilir ama hani pil oyuncu bilgisayarları için her zaman ayrı değerlendirmesi gereken bir unsur. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı tüm markalarda benzer değerler söz konusu.
Şimdi aşağıya baktığımızda tamam, pil yuvasını gördük, ekstra hoparlörü size gösterdik ama devasa bir kapak var. Burada da parmağımızda o kapağı geçirip çıkartacağımız bir yer var. Kapağın altına bakıyoruz. Her şey orada. Bu kapağı söktüğünüz anda cihazın her şeyine ulaşıyorsunuz. Sabit disk mi değiştireceksiniz? M.SATA sürücü mü takacaksınız? RAM mi takacaksınız? Her şey orada net bir şekilde görülüyor. Keşke sabit disk için, belki de mekanik disk için ayrı bir bölme olsaydı ama kapağı sökmek de zor değil. Tak tak söküp alabiliyorsun dışarı.
Tek bölme var ama güzel olan taraf nedir? Üzerine etiket mi etiket yok. Garantiniz evet. Garanti dışında kalırsınız.
Önemli, kalması
gibi bir durum yok. Kullanıcılar kendi istedikleri donanımları bu bilgisayara takabiliyorlar. Yani bu önemli olan da bu, çünkü bunu alacak kullanıcıların pek çoğu da bilinçli kullanıcı aslında. Hani oyun meraklıları dışında donanımı seven kullanıcılar da var. Garanti konusunda sıkıntı yaşamadan donanımını güncelleyebiliyoruz.
Şimdi çok konuştuk. Anlattık size sağını solunu. Beğenmediğimiz noktalar aslında bir tek dış tasarımda. Şu dıştaki Monster logosu bence geliştirilmesi lazım. Burada firmaya öneri olarak onu söyleyebiliriz. Bir de bu iç tasarımda bu touchpad'den ben klavyenin bu içe geçmesini beğenmedim. Klavyede yazı yazmak kolay bu arada. Güzel bir
klavye. Bu arada touchpad'in etrafı sanki böyle hafiften bir karbon fiber havası taşıyor ama bu arası yine sert plastik.
Evet, sert plastik o da değil. Ama görünümü kuvvetlendirdiği bir gerçek. Şimdi asıl kısma geldik. Bu makine nasıl performans gösteriyor? Burada gerçek deneyimleri aktarmadan önce bir sentlik test tablolarını gösterelim bir iki tane. İlk önce sabit disk transfer hızlarını görüyorsunuz. Tamam yani.
Çılgın değerler.
Çılgın
tamam.
Değerler. Yani çılgın değerler. Buna bir şey demeye gerek yok artık. Bunu biz nerede görüyorduk bilgisayarda? PCI Express depolama birimlerinde görüyorduk bu kadar yüksek.
Onların da yüksek performansında. Şimdi onlar da kategori evet. Aslında bakıldığı zaman. Onların hani pahalı olmasının yanında yüksek performansından modellerinde görebileceğimiz değerler.
Sonra bir 3D marka falan baktığınızda yine yüksek değerler görüyorsunuz. Tamam yani Centic testlerde bu makine gerçekten yüksek performans veriyor. Bunun altını çiziyoruz ama şimdi çalıştıralım. Bakalım nasıl performans veriyor, bir de canlı izleyelim oyunlarda. Evet, makinamız açık. Şu an hemen kurulu oyunlarımıza bakalım. Test sistemimizdeki Tomb Raider'la başlıyoruz. Tomb Raider'ın ilk options'ına giriyoruz. Burada hangi yerlerde oyunu ilk test edeceğimizi hep beraber görelim. 880 mobil ekran kartımız burada aktif. 2880x1620 piksel çözünürlüğümüz var. Vertical sign'ı kapattık bu çünkü oldukça fazla etkiliyor performansı. Ve şu an için oyuncuların kapattığı bir seçenek. Kalite ayarları Ultimate'de. Zaten girdiğimizde baktığımızda her şeyin maksimum detayda, maksimum seviyede açık olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve play diyoruz. Oyunun menüsüne geçiyoruz. Fraps'ımız açık. Fraps'ı göremeyebilirsiniz. Küçücük kalıyor çünkü. Ekranın sol üst köşesinde. Bu yüzden biz size burada gerekli şeyleri söyleyeceğiz. Oyunun options'ına girdiğimizde burada da grafik ayarları var. Ve burada da bazı ayarlamaları yapıp değiştirebiliyorsunuz. Aynı dışarıdaki ayarların hepsi burada da yine değiştirilebilir ayarlar kısmında. Yani kısacası burada göstermek istediğim benim size. Bizim dışarıda ne yaptıysak içeride de bunlar şu an geçerli durumda. Direkt New Game diyoruz. Bir tane hemen save dosyası oluşturuyoruz ve oyunumuza başlıyoruz.
Şimdi masaüstü bilgisayarları bile zorlayacak bir çözünürlükten bahsediyoruz. 2880'e 1620.
Evet, bu demoyu da geçmeye çalışıyorum bu arada. Sen onlardan bahsederken herhalde.
Evet, yani ne demiştik? GTX 880 Mobile, GTX 680 da yanılmış aşağı 5 yukarı.
Bu arada sesi kapatıyorum. Dediğimiz gibi ses sistemi çok yüksek seviyede ses verebiliyor. Bu arada oyun başladı. Şöyle söyleyelim, burada su efektlerini falan görüyoruz ve bu çözünürlükte Ultimate Detay'da 30 karenin altına ara ara iniyor sistem.
Evet, şu anda.
Şu anda da 15 kareleri falan görüyoruz. Yani kısacası burada şunu söyleyebiliriz. Şurada 30 kareyi görmeye başladık, bakalım oyun başlayınca kaç göreceğiz ama bu ekran kartı zaten mobile bir ekran kartı ve 3K için olmadığı açık erdi.
Evet, aslında denedik, masaüstünde GTX 680'in muadili olabilecek bir donanıma sahip ve ondan farklı olarak 8 GB DDR5 bellek kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz ama hani burada belleğin yüksek olması, yüksek çözünürlüğü tam anlamıyla üstesinden gelebileceği anlamına da gelmiyor. Zaten şu an Frames'deki 20 kareler de bunun göstergesi.
Evet. Onun için burada bir Escape'e basıp Graphic Options'a girip çözünürlüğü ben artık Full HD'ye çevirmek istiyorum.
Bence de
çünkü belli. Olur. Yani kaldırmıyor. Çok da fazla kaldırmıyor muhabbetini yapmamıza burada gerek yok. Evet, ama bu çözünürlüğü de burada değiştirince böyle bir
sıkıntı oluyor.
Sıkıntı oldu. Çıkıp yeniden gireceğiz oyuna. Yani evet, ekranımız dediğimiz gibi sonuç olarak 3K bir ekran ama oyunlarda siz onu Full HD olarak düşünün.
Ya bu çözünürlükler zaten dediğimiz gibi masaüstündeki yüksek performanslı sistemlerde bile akıcı oyun deneyimini yakalayabileceğimiz çözünürlük değerleri olarak hani değerlendirmemiz zor. Çünkü gerçekten çok iyi donanımlara sahip olmak gerekiyor. Yani cihaz bu çözünürlüğü desteklediği için bir görelim dedik.
Evet.
Ama görmemizde çıkmamız bir oldu.
Şimdi hemen devam edelim kaldığımız yerden. Bakalım nereye gideceğiz.
Çünkü daha oyunun başında 25 karelere düşmek.
Ya zaten yani onlara ben tahmin ediyordum. Kalkıp da 3 karelere gördüğün gibi aynı sahne şimdi 30 karenin çok üstünde 40-50 karelere vurduk. Ve 30 karenin altına inmedi. Ben 33 gördüm. Ama 40-50.
Oynanabilir olacak yani öyle görünüyor.
Evet. En bir düşük de gördüğümüz 38-37. Buralar 60 mesela. Diğerinde buralarda 15-20'ye düşüyordu. Zaten ne bellek bant genişliği yeter o ekran kartının mobilin. Ne de benzeri işleri. Gördüğün en kötü yerde de 33 gördük şimdi. Buralarda 60'a yakın.
Ki hala en yüksek kalite ayarlarındayız. Sadece evet, çözünürlüğü değiştirdik.
Sadece çözünürlüğü değiştirdik. Ve yine görüntü kalitesi eskisi gibi değil. Yani ne yalan söyleyeyim. O keskinlik yok ama yine çok iyi. Kötü değil.
Full HD.
60 kare. Buraya 30 kare görüyorduk biraz evvel. Tam 2 kat fark etti.
Bayağı fark etti hakikaten de.
Bir kalksın bakalım. Lara'mız nereye gideceğiz? Ve 30 karenin aşağısına şimdi indi. Son o demo geçerken, efekt girerken araya. Evet, burada artık yavaş yavaş anlayacağız. Oyun başladı. 80 kareleri görmeye başladık. 100 kare. Yine oyun içi sahneler tabii. Sürükleniyoruz. Bildiğiniz gibi ekip kaçırılıyor yerliler tarafından. Değişik insanlar bunlar. Bir yerde sallanırken başlıyoruz olaya.
Bu arada GTX 880 Mobile, GTX 680 ile teknik özellik bazında zaten çok yakınlar birbirlerine. Saat hız anlamında arada yaklaşık 50 MHz gibi ufak bir fark var. Onu da söylemiş olalım.
Evet, ters olarak uyandılar. Oyunun gerçek sahnelerinde yani oyun içinden gösterdiği sahnelerde 30 karenin üstündeyiz. Şu an gördüğüm 40 kare oldu. Bir ara 32 kare de gördüm, onu da söyleyeyim ama 30 karenin üstünde kaldığınız sürece akıcılıktan hiçbir şey kaybetmediğinizi gösteriyor bu. Şimdi burada Lara'yı sallayacağız. Bir şekilde sallanıp düşüyordu diye hatırlıyorum burada. Yani şu yanacak. Hatırladığım kadarıyla. Çok güzel bir oyundur bu arada.
Şu an 50 karelerdeyiz. Hatta 60'a gelmek üzereyiz.
Evet. Şu an farklı yerlere sallanmam gerek. Şuradan ipim kesilsin diye.
Bu arada bilgisayarın ekranı oldukça iyi.
Onu çok iyi gerçekten.
Gerçekten hani sanki ekranda bir resim varmış gibi etki yaratıyor.
Benim de gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, yanmaya başladık.
Paçaları tutuştu. Lara ablamızın bakalım ne olacak.
Allah, demire geçtik yalnız Erdi. Pek kurtuluş gibi de olmadı. Böbreği bıraktı orada herhalde. E'ye bastırıyor. Rambo 2. Evet. Evet, şimdi oyuna başladık. Buradan birkaç biraz ilerleyiş yapalım. Bunu da keselim. 30 karenin altına inmedik. Net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Oyunun içindeyiz. 50 karenin üstünü görüyorum şu anda ki. Grafik kalitesi gerçekten üst seviyede. Sanki bir animasyon filmi izliyormuş kalitesindeyiz detay olarak. Boyun yeni nesli çok iyi simgeleyen, temsil eden oyunlardan bir tanesidir. Oynamadıysanız mutlaka bakın Tomb Raider'ın son versiyonu. 40 kanın üstündeyim bu kadar detayın göründüğü bir sahnede dahi. Ben açıkçası bu oyunun çok rahat bu makinede Full HD çözünürlükte ultra ayarlarda oynanabileceğini söylüyorum herhalde.
Ben de aynı fikirdeyim. Full HD'nin üzerine çıkmamak gerekiyor.
Evet.
Çıkacaksak da kalite ayarlarını biraz belki kırpmak gerekiyor. Çünkü o seviyelerde dizüstü bilgisayarlar değil, masaüstü bilgisayarların bile bu işin altına kalkması çok kolay görünmüyor ama işte şu an Full HD ve yüksek kalite ayarlarında hani 30 kare diyorsun da sen ben oyun içerisinde 40'ın altına düştüğümüzü bile görmedim.
Evet. Çok çok ender böyle arada görüyorsun. Özellikle bu sahnelerde hiç görmedik onu. Hep 40. 50. O
tabii
arada
sahneye göre bu değişecektir. Karakterler çoğaldıkça, aksiyon arttıkça belki
mesela bak arada bir yakın ama çekim yapıyor. Su falan geliyor. Bir 29 gördük hemen ondan sonra çıktı.
Suyun içerisinden geçince direkt işin rengi değişti ama genel olarak bakıldığı zaman Full HD ve yüksek kalite ayarlarında oynanabilir bir oyun.
Oynanabilir bir oyun ve akıcılığından bir şey kaybetmiyor arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Evet şu an Battlefield'ı görüyoruz. Böyle atlaya atlaya gidiyoruz. Umarım kızmıyordur izleyenlerimiz ama hızlı hızlı sahneleri geçelim çok beklemeyelim diye. Full HD'de ultra detaydayız. Kapalı mekanda böyle detay gördüğünüz ışıklandırmanın aktif olduğu mekanlarda 32-33 kare görüyoruz.
Aynen.
Burası çok enteresandır. Test için ideal bir yer. Bilmeyenler için söyleyelim. Dışarı baktığımızda ise gördüğün gibi 48 karelere falan çıkıyoruz. Ultra detayda da Battlefield sınırlarda akıcı kalıyor. Onu söylemek lazım. Şimdi bir çatışalım herhalde. Bakalım çatışmada ne oluyor. Bu arada silahları almayı unuttuk tabii ki. Evet. Kahramanımız gelecek. Köpekler saldırdı. Köpeğe yumruğu çaktık. Bu oyunun sesleri inanılmaz ya. Bu oyun aslında ne kadar iyi bir sisteminiz olursa olsun tavsiyem kulaklıkla oynamanız.
Hep genelde 40 karenin üstündeyiz şu anda.
Evet ama şu sahne değil de bundan sonra bir başlayacak kısmımız var. Nasıl sekiyor ceylan gibi değil mi düşman askeri?
Tabii sen soteye yat ondan sonra.
Evet şimdi buradan bir ilerleyeceğiz. Yine iç mekana geçiyorum. Bu arada bu oyunun brightness'ını biraz açalım. Birazcık kısık kaldı. Videolarına baktığımızda tekrar burada her şeyini görebiliriz. Hangi ayarlarda olduğumuzu.
Üstte full size.
Evet. Şöyle açalım ki. Yes. Oynayalım. İç mekanda eğer çok ışıklandırma ve gerçek ışık yoksa mesela 40 kanın üstüne çok rahat çıkıyorsun. Belli noktalarda sadece zorluyor. Mesela iç mekandayız 45 kare görüyorum şu anda. 60 kare oldu. Şimdi yine bir çatışma sahnesi. Ama mekan genişleyince
performans düşüyor.
Evet ve detay artınca ışıklandırmada. Evet burada Q ile hedef gösterdim. Düşman ateş edin dedim. Ekip de maşallah daradı. Ve yine geniş bir mekana bakıyorum. Işıklandırma var ama 30 kanın üstünde. 30 kanın altına inmedik. Bunu
şu
söyleyebilirim.
Inmedik, evet.
Evet. Buradaki çatışmayı da sizler için geçeceğim. Son olarak açık alana geleceğim. Oradaki performans... Oo, o birazcık garip fırladı. Bak bak nasıl ateş ediyor. Koşalım. Hedefleri vuralım yakından. Hedefleri geliyor ama... Bronz madalyamızı da aldı geldi.
Hak ettin artık canım. El bombasıyla.
Şimdi.
Battlefield 4 bence
oynanabilecek oyunlar arasında değil mi?
Tabii canım yani. Yine yüksek kalite ayarlarında Full HD'de 33-34'ün aşağısını görmedik. Şu anda da 60 kareyle oyun devam ediyor.
Evet şimdi burada sadece bir bomba atar alalım. Patlama sahnesinde 27 kareyi gördük. Dumanın içinden geçiyorum. Son artık bu sahneler önemli bizim için. ormanın içindeyiz. Bu detayda 30 kendin altını görmüyorum. Şu anda hızlı hareket ettiğimde dair çeşitli yerlere bakıyorum. En geniş alana geliyoruz şimdi görebileceğimiz. Evet, dürbün verecek komutanımız. Evet, en geniş mekana bakıyorum şu anda. Burada da 30 kanın altını görmüyorum ve şunu söyleyebilirim ki Battlefield'da %100 oynanabilir oyun arasında.
Kesinlikle benden hiç gibi.
Evet, Call of Duty Ghost'u açtık. Bu da yine popüler oyunlardan bir tanesi. Büyük ihtimalle oynamak isteyeceğiniz oyunlardan bir tanesi. Arkada kaldık bu arada tabii ki video çekeceğiz diye. Ne oldu? Şu anda şehri bombalıyorlar. Biz de kardeşimizle beraber evimize koşmaya çalışıyoruz ama öyle böyle bir kaos ortamı yok. İnanılmaz. Şunu da söyleyeyim. Bu oyun PlayStation 4 ve Xbox One'da iğrenç görünüyor. PC ile karşılaştırdığınızda. Ben PlayStation 4'te oynuyorum ama yani şuradaki grafikleri ararsınız çok fazla.
Evet, grafikler gerçekten
inanılmaz.
İnanılmaz görünüyor. Yine tabii en yüksek kalite ayarlarındayız.
Evet.
Hani konsol dedin ama PC'de bu kalitede oynayabilmek için bilgisayarımızın yine halledilmesi gerekiyor.
Lazım. Zaten yani şimdi dizüstü bilgisayarınızı oynamak istediğiniz Full HD çözünürlükte. 50-60 kare seviyesinde, hatta 40 gördüm şu an. Hı-hı. Yani kalkıp da şey oynamıyorsunuz. 500 kare oynamıyorsunuz bu ekran kartıyla. Ultra ayarlarda ama inanılmaz güzel görünüyor yani.
Tabii canım, oyun görsel olarak gerçekten
çok iyi. Kaldı ki görsel olarak eleştirilen oyunlardan bir tanesiydi. Yani beklentileri karşılamadı filan dendi. Bana kalırsa görsel olarak çok iyi. Konsolla evet, karşılaştırıldığında zaten asıl next gen bu. Bu arada 60 kare ilk defa geçtik burada. İç mekanlarda belki birazcık daha performansı artıyor. Gördüğün gibi 100 karelere vardık. Şu an her yer karardı çünkü artık şehir tam bir kaos havasında. Şimdi sen Gravity'den dert yanmıştın. Seni Gravity ortamına götüreceğim herhalde.
Gravity'ye de bakarız tabii ama.
Bak şimdi Gravity ortamına nasıl gidiyoruz. Şimdi kapıyı zorladık orada ama bu bombalar nereden geliyor? Niye şehir böyle oldu? Önemli olan bu.
Hemen bir flashback yaşayalım.
Evet. Uzaydayız, uzaya çıktığımız anda detay azarlı. Her ne kadar büyük bir dünyaya bakıyor olsak da olayımız doğal olarak daha sınırlı. Bu yüzden de 80-90 kareleri gördük. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Hani modern oyunları denedik gördüğünüz gibi. Bütün oyunları tek tek açıp bakmaya gerek yok. Bu cihaz oyunlar için yeterli performansı sunuyor. Modern oyunlar için ama Full HD'de sunuyor.
Full HD, evet aynen.
Yetersiz kaldığını düşündüğünüz noktalarda da birkaç ayarı kıstığınızda, biz hep ultra ayarları deniyoruz. İşte köşe yumuşatma falan maksimum seviyede ayarlar deniyoruz. Birkaç ayarı da kıstığınızda sizin için yeterli performansı sunmaya başlayacaktır. Şu an 60 karenin üstünde oynuyorum bu oyunu.
Yani ayar kısarak...
Şehri indiğinde de 40 karenin üstünde.
Ayar kısarak 3K'da da belki 30 kareler ucucuna yakalanabilir ama hani 3K oyun, akıcı bir oyun deneyimi için uzak şu anda. Ama Full HD'de gerçekten hani zaten dediğimiz gibi özellikle ekran kartı oyunlarda en önemli faktörse eğer şu an bir dizüstü bilgisayarda kullanabilecek en hızlı ekran kartıyla karşı karşıyayız.
Bu arada fan sesi var mı diyenlere, fan sesi var.
Fan sesi var zaten oyun bilgisayarlarında, hani kaçınılmaz bir sorun.
Kaçınılmaz
yani. Hani
son.
Benim bilgisayarım süper sesi çalışıyor diyen bir oyun dizüstü bilgisayar üreticisi yok zaten.
Oyundan sonra sıcaklık değerlerinden bahsetmemiz gerekirsek evet, fan gürültülü çalışıyor ama görevini iyi yapıyor gibi görünüyor.
Ben
çünkü elimize değdiğimiz kısımlar herhalde ısınmadı. Yani ne klavye kısmı?
Alt kısmı ısınıyor ama zaten masaya koyduğumuz zaman o bizim için çok önemli bir sorun teşkil etmiyor. Genelde bilgisayarı kullandığımız kısımlar serin kalıyor diyebiliriz.
Bir tek şurada birazcık böyle ılık bir kısım var.
Çünkü alt kısmı fan tahliye, hava tahliye kanalı.
Evet, fan tahliye kısmı bu tarafta olduğu için burası ılıyor. Bunun haricinde dediğimiz gibi rahatsızlık verici bir kısım yok ki. Bileklerin bulunduğu kısım bence en önemli kısımlardan
bence
bir tanesi.
Bence oldukça serin.
Sıkıntısız olduğunu söylemek mümkün. Cihazı her şeyle test ettik, gösterdik diye düşünüyorum. Son birkaç yorumumuz var bu tarafta. Cihaz açıkçası hani 10 bin liralık bir makine. Benim alacak gücüm yok, ne söyleyeyim yani. Ben kalkıp da 10 bin liraya...
Senin yoksa benim hiç yok zaten.
Öyle söyledim şimdi. Hani burada bunu söyleyeyim. Benim alacak gücüm yok. Öyle alacak gücü olmayan bir adam olarak değerlendiriyorum. Çok beğendim cihazı. Yani olur da yardım etmek isterseniz her zaman diyorum bu dizüstü bilgisayarı kabul ederim. Ama şunu söyleyeyim. 10 bin lira verdiğim zaman açıkçası ben klavyenin şu böyle zıplamasını istemezdim. Bir o var. Dış tarafta ilgili logo, tamam, onu çok takmaya gerek yok belki. Bu biraz gösterişe giriyor ama ben gösterişi de az çok severim yani. Bu makine birazcık
yani
da...
Biraz havalı olsun.
Arkada havalı olsun isterdim. Bunun haricinde performansı çok beğenimizi kazandı. Bu kesin, net.
Şimdi aslında biz daha önce pek çok oyun bilgisayarı inceledik. Monster'ını inceledik, başka markalarını inceledik. Dönüp dolaşıp yine benzer bir tartışma döngüsü içerisine gireceğiz. 10 bin liraya bu bilgisayarı mı almalıyım? Yoksa masaüstü bilgisayarı bir yanında yine daha mütevazı bir oyuncu bilgisayarı mı almalıyım gibi. Orada kesin olan bir şey var. Bu konfigürasyonu Türkiye'de temin edebileceğimiz çok fazla seçenek yok. Hani 3 tane M.SATA SSD'den bahsediyoruz. 880 ekran kartını belki başka markalarda bulunabilir ama böyle çoklu disk seçeneğinin olduğu konfigürasyonları bulmak çok zor. Zaten her üretici de böyle bir riske girmez. Çünkü bunlar yüksek maliyetli bileşenler ve her kullanıcı kesimine de zaten hitap etmiyor. Alıcısı da zaten bellidir 3 aşağı 5 yukarı. Yani bu sistemi Monster toplarken alacak adam bellidir diye düşünüyorum muhtemelen. Şimdi performans olarak bakıldığı zaman işlemci seviyesinde 3770K'lara yakın performanstan bahsediyoruz. 880 Mobile GTX'de şimdi 8 serisi ama Maxwell mimarisini kullanmıyor. Kepler jenerasyonundan gelen bir kart. Masaüstünde de GTX 680'imsi bir havası var.
İşte öyle bir hava var. Ama yani ne kadar shader sayısı falan biri olsa da diz üstünde ne hikmetse bu cihazlar masaüstü kadar yüksek performansla çalışmıyor.
Tabii şimdi bunların termal bütçesi belli. Isınmaya çok duyarlılar. Masaüstü bilgisayarda ver gazı gitsin. Voltajı daya, frekansı arttır. O derece geniş bir alanımız var ama dizüstü bilgisayarlarda durum pek öyle değil. Yani o mobil bir bilgisayar isteyip her şeyin en iyisi artık spek yarışı diyebileceğimiz teknik özellik konusunda ben her şeyin en iyisini önümde görmek istiyorum diyenler açısından zaten ve bütçesi deli veriyorsa hani bu konfigürasyonda zaten fazla seçeneğimiz yok bakıldığı zaman.
Evet Erdi doğru bir konuya değindi. Almaya kalktığınızı alamıyorsunuz ama aklınıza şu da takılmış olabilir. 4900 yerine 4700 alsam ne olur? Belli 32 değil de 16 GB yapsam ne yapabilirim? E bir de 3 tane M.SATA çok fazla. Bana bir tane SATA fazla bile dediniz. Fiyat da bu sefer öyle 4500 lira falan olmuyor. Yine 6000 lira civarında bir fiyata ulaşıyor makine. Yani 10.000 lira ile 6.000 lira arasında bir konfigüre edebileceğiniz bir seçenek sunulmuş orada. İşlemciyi seçiminize falan göre. Güç isteyenler, az yerde çok iş yapmak isteyenler için ekranıyla olsun, ses sistemiyle olsun, performansıyla olsun, kasa kalitesiyle olsun. Gerçekten kasası kaliteli. Hani bilmiyorum bir yıl sonra burası soyulur mu etmez mi ben çünkü o kadar sonuçta test edemedim bunu ama şu an için beynimizi kazanan bir cihaz oldu bu. Sonuç olarak özelleştirme seçenekleri de sunulmuş durumda. Bir tek hani belki klavye kafanızı takabilirsiniz. Ona da ben takmam abi ne olacak ondan derseniz alabileceğiniz bir makina. Bu videomuzda Erdi ile beraber Monster'ın ismini artık kolay söyleyebildiğimiz modellerden oluşan ailesinin Tulpar serisinden T5 modeli dizüstü bilgisayarını inceledik. Sağ olsunlar bize gönderirken de biz dedik ki onlara. Abi gönderiyorsun bari en son donanımı gönder de bizde nasıl bir şeymiş görelim.
Yani böyle bir girdin ki en son sana hediye etmişler gibi böyle bir
izleyelim. Yok onlara şey dedik biz yani göndermişken bari hani en yükseğini gönder de biz de editör olarak bu dizüstü bilgisayarlar ne yapabiliyor görelim dedik. Sağ olsunlar gönderdiler test ettik biz de. Ha bu arada ekran kartını da 880 yerine 870 olarak da tercih edebiliyorsunuz. Yerleştirme seçeneklerine 1000 lira fark ediyor. Yani o da değil mi? Enteresan bir fiyat.
Tabii var. Fiyat farkı 880'den 870 ama orada şöyle bir durum var. 880, 256 bitken 192 bite düşüyorsunuz. Biz daha önce Ender'le beraber yaptığımız oyun bilgisayarlarını da söylemiştik. Yani bir oyun bilgisayarı söz konusuysa zaten mobilden bahsediyoruz. 256 bitten şaşmamak gerekiyor. Tabii hani fiyat, maliyet, avantaj, hangisi avantajlı, hangisi avantajsız o ayrı bir hesap konusu ama 256 bit hani masaüstünde zaten orta segment bir üstü standarttı. Yüksek performans isteyenlerin bu detaylara dikkat etmesi gerekiyor.
Evet, burada videomuzun sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.